Ayrım 3. Kaptan masanın üzerinden limanlar arasındaki mesafeleri gösteren, kırmızı ve yeşil mürekkeple yazılmış bir emyal cetveli aldı. Lif lif olup yıpranmış sayfalara bakılırsa, bu cetveli daha önce defalarca bakıp incelediği ve hatta ezberlediği belliydi. Fakat sanki ilk defa görüp eline almış gibi cetveli incelerken, "Senden bütün emirlerime uyacağına dair teminat istiyorum," dedi. Ayakçısından gabyarına, topçusundan zabitine kadar herkes buraya özgür iradesiyle geldi. Gemiye adım atmakla benim emirlerime uymaya artık mecburdurlar. Ama seni buraya ben davet etmedim. Başını cetvelden kaldırdıktan sonra, "Sen ey Süleyman Reis," dedi. "Benim bilgim ve arzum dışında gemiye atanmış bulunuyorsun. Oysa kendi kararınla, özgür iradenle gelmeni tercih ederdim. Sana şu kadarını söyleyeyim, sakın şaşırma ve bunu da bir lütuf da sayma. Eğer istersen hemen buradan gidebilir. Yarın bu gemi dalgaların arasında seyrederken, sen sıcak yatağında mışıl mışıl uyuyor olabilirsin. Gittiğin takdirde kimse tarafından suçlanmayacağına dair teminat da verebilirim. Eğer korkup çekiniyorsan, hemen sana benim isteğimle gemiden ayrıldığını belirten bir kağıt yazıp imzalar ve hatta mühür bile basarım." Süleyman şaşırmıştı. Kaptan Efendimiz çivi gibi bakan küçük kara gözlerini ona dikip, "Ne dersin?" diye sordu. "Karar vermen için sana süre de tanıyayım mı? 15 dakika yeter mi? Ne diyorsun bu teklife?" Bunları söyledikten sonra paraketicilerin kullandığı küçük bir kum saatini alıp ters çevirerek masanın üstüne koydu ve kum alt hazneye akmaya başladı. Bir süre sonra sıkılmış olacak ki o kapkara ağzını eliyle kapatıp esnedi, ardından da uzun uzun sırtını kaşıdı. Saatin üst haznesindeki kumun bitip tükeneceği yok gibiydi. Neden sonra gözlerini ovuşturup çenesini kütürdetircesine yeniden esnedi. Sıkıntıyla bir öf çektikten sonra yerinden doğrulup kamaranın kıç tarafındaki kapıyı açtı ve denizci dilinde bahçe denilen yere, yani geminin kıçında, kendisi ve zabitlerin hava alması için yapılmış ahşap balkona çıkarak, karanlık gök kubbe altında uzanan o muazzam şehri, Konstantiniye'yi seyretmeye başladı. 65 akçe yevmiye ve 3 kuruşluk ganimet uğruna katılmak zorunda olduğu uzun ve kanlı bir deniz seferinden kurtulmak için kendisine tanınan böylesine cazip bir teklifi, aklı başında hiçbir kişioğlu geri çevirmezdi. Açık konuşmak gerekirse Süleyman Reis bu teklife hem şaşırmış hem de sevinmişti. Bir an kaptanın arkasından seyirtip, zaman kaybetmeden ona derhal doğru cevabı vermek istediyse de, bunun saygısızlık olacağını düşündü. Bu yüzden kamerada tek başına olmasının verdiği rahatlıkla sağa sola bakındı. Gözüne 14 telli keman ilişti. Bu çalgıyı alıp ses deliğinden içine baktığında, fenerin cılız ışığında, Frenk harfleriyle yazılmış şu ibareyi heceliye heceliye okudu. Leopold Ris Fesit, Viyana'ya, Anno 1699. Büyük bir ihtimalle ışık zayıf olduğu için çalgının yapım tarihini yanlış okumuştu. Çünkü Beç ilinde kabul gören miladi takvime göre bu 15-20 yıl sonrasının tarihiydi. Emin olmak için kemanın orta telini çekip bıraktı ve tınlayan çargah sesini dinledi. Evet, tel uzunca bir süre tınladığına göre keman epeyce eski olmalıydı. Muhtemelen 1599 imalatıydı. Bu belirsizlik Süleyman Reis'i rahatsız etti. Aynı rahatsızlığı Adria'daki deniz savaşlarında rampa emri vermeden önce de hissederdi. Hayatını daima rizikoya sokan, sayısız varta atlatmış, değil ihtiyarladığında rahat bir döşekte ölmeyi, bir saat sonra yaşıyor olacağını bile aklına getirmekten korkup çekinen birçok deniz kurdu gibi o da, belirsiz geleceğini belirli kılmak için bazen koca karıların fal dedikleri usule de bel bağlardı. Geleceği bilme konusunda en çok başvurduğu yol, bir kitabın rastgele bir sayfasını açtıktan sonra gözüne ilk ilişen cümleyi okuyup bundan bir anlam çıkarmaktı. İşte o kamerada tek başınayken nasıl olduysa, çalgıyı bırakıp sağ taraftaki dolaptan bir kitap seçti ve ilk sayfasını açtığında Zahiretül İskenderiya başlığını heceliye heceliye güç bela söktü. Aslında Balinus'un kaleme aldığı bu eser, Aristoteles adlı bir filozofun Hindistan'ı fethetmeye çalışan İskender'e verdiği, bilgelikle dolu bir sihir kitabıydı. Ne var ki bu nüshadaki yazı tıpkı karınca duası gibiydi. Artık kaleme alan hangi sivri akıllıysa, belki de harfleri böylesine ufacık yazmakla kağıttan tasarruf etmek istemişti. Bu yüzden Süleyman Reis raftan ikinci bir kitap aldı ve rastgele bir sayfayı çevirip baktığında şu yazıyı, yani adeta ona meydan okuyan, bizzat kendisi hakkındaki şu uğursuz kehaneti gördü. İyilerin ödülü ahiret hayatının güzelliklerini yaşamaya uygun olmalıdır. Günahkarların cezası ise onların ölüp ortadan kalkmalarıdır. Çünkü onlar ahiret hayatının güzelliklerine layık değillerdir. Günahkarlar kötülüklerinden dolayı öte dünyadan mahrum olurlar ve tıpkı hayvanlar gibi yok olup giderler. Kuşçubaşı halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi Kitabül İber başlıklı eserinde bu satırların meşhur Yahudi filozof İbni Meymun'un Diriliş Risalesi adlı kitabından olduğunu, Kırbaç Süleyman'ın ise böyle fal olmaz olsun diye haykırarak kitabı duvara doğru fırlatıp attığını ve her nedense bir günahkar olduğuna inanan bu adamın ruhunun da bedeni gibi ölümlü olduğunu öğrendikten sonra gider ayak büyük bir telaşa kapıldığını yazmıştır. Kuyruklu Rıza Çelebi ayrıca Süleyman Reis'te şiddetli bir ölümsüzlük hırsı olduğunu, öyle ki bu asabi adamın cehennemin ateşine katlanabileceğini, fakat günahkar ruhunun bedeniyle birlikte yok olmasına asla ve asla dayanamayacağını ve gerekirse bu uğurda bütün ilahi kanunları çiğneyip mutlak bir sona daima ayak direyeceğini de yazmadan edememiştir. Öte yandan Cuma Bey, Süleyman'ın ölüm denilen rahmetten zaten mahrum bırakıldığını, bir ölümsüz olarak asıl amacının da bir çaresini bulup ölebilmek olduğunu belirtmiş bulunmaktaydı. Bundan başka Tezakir adlı esere göre Süleyman Reis kitabı açmadan önce besmele bile çekmişti. Ama kısmetine bu satırların çıkması, yani er ya da geç tıpkı bir hayvan gibi ruhuyla beraber geberip gidecek olmasını öğrenmesi, onun ilahi düzene az kalsın baş kaldırmasına yol açacaktı ki, haşa sümme haşa. Rivayete göre bu adam, üç kulüvallahu ve bir ehlam okuduktan sonra, rafların birinden bir kitap daha almış, daha sonra Fisagor'a ait olduğunu öğreneceği, Elvahül Cevahir başlıklı bu kitabın, rastgele bir sayfasını açtığında, ölümsüzlüğün sırrı ibaresini okur okumaz isyan duygusu yatışır gibi olmuştu. İlk sayfada anlatıldığına göre bu eser, 902 yaşındaki bir şeyhin sevap kazanmak için Eflatun'a naklettiği bilgilerden ibaretti. Tezakirde yazılanlar doğruysa, kaptanın kamerasındaki kitapların hemen hepsi ölümsüzlük hakkındaydı. Kısacası burası, tarihçilerin dediği gibi ölmemeye yemin eden Kırbaç Süleyman Reis için adeta bir hazineydi. İşte birçok alime göre onun gemide kalmayı kendi özgür iradesiyle ve hiçbir zorlama olmadan kabul etmesinin nedeni budur. Kaptan Efendimiz'den yani Diyavol Paşa'dan Ali Reis'le birlikte gemiyi incelemesi, yüklerin istiflenmesine nezaret etmesi emrini alan Süleyman Reis, seyir güvertesine çıktığında astarı atlastan bir zerduva kürk giymiş, 65 yaşlarında ve kendisine nefretle bakan bir adam gördü. O güne kadar sakalına ustura değmemiş olan bu adam, Süleyman'ın gemideki rakibi olan Ali Reis'ti. Aynı emri o da almıştı. İşte o gece bu iki rakip, muşamba fenerlerin ve meşalelerin ışığı altında, tayfa gemiyi yüklemeye devam ederken, önce tavlonun üzerindeki güverteye indi. divitini ve kamış kalemini kuşağına, kocaman defterini de koltuğunun altına sıkıştırmış gemi bezirganı, diğer elinde fenerle onlara yol gösteriyordu. Her ne kadar satan kendisi de olsa, satın alma işlerine bakan bu adamın dudakları sürekli kıpırdar dururdu. Bu özelliği sebebiyle, vaktiyle ağzı dualı bir mübarek kişi olduğuna hükmedilmişti. Oysa tam bir pazarlık üstadı olan adam, ahiret için dua etmiyor, muhasebeci kimliğiyle gizliden gizliye dünyevi hesaplar yapıyordu. Sayıları toplayıp çıkarıp çarpıp bölerken, israftır diye yıllar önce kağıt kullanmayı bırakmış, dört işlemi zihninden yapmaya başlamıştı. Canlı hayvanlar hariç gemide yenilebilir ne varsa hepsinin sahibi bu bezirgandı. Parasını verdikten sonra düz denizciden baş porsuna, topçu zabitinden gemi katibine ve hatta reislerin bizzat kendilerine kadar herkes ondan 20 dirhem pastırma, 10 dirhem siyah havyar, içebildiği kadar şarap, meze olarak peynir ya da fıçıya basılmış laker de satın alabilirdi. Bununla birlikte gönlüne göre fiyat belirlemesin diye zavallı bezirganın mallarına narh konmuştu. Yine de bezirgan yılmamış, rüşvetle bazı hatırlı kişileri araya sokup devlet kapılarını aşındırarak geminin denize açılmasından itibaren her 14 günde bir mallarının fiyatlarını 17'de 3 yükseltme iznini kopartmıştı. Önde bezirgan olduğu halde gemici dilinde tavlon denen alt güverteye indiklerinde burunlarına gübre kokusu geldi. Çünkü tavlonun baş tarafında her biri ayaklarından bağlanmış 30 kadar koyunla bir kümes dolusu tavuk vardı. Defterini açan bezirgan ambara yüklediklerini sayıp dökmeye başladı. 120 kantar peksimet, 40 çuval bulgur, 7 çuval pirinç, 30 tulum kavurma, 16 fıçı şarap, 17 tulum peynir, 30 çuval soğan, 133 fıçı tuzlanmış balık, 9 fıçı süzme bal, 10 tulum sade yağ, 14 fıçı zeytinyağı, kötü günler için 120 şişe hurma rakısı, meze olarak 3 fıçı lakerda. Dindar bir zat olduğu için Cenab-ı Hakk'ın Ademoğlunu sınamak için bahşettiği bu nimetler karşısında sinirlenen Ali Reis, eliyle bir yeter işareti yaptıktan sonra yine tavlonun hemen üstündeki ambarlardan Pruva tarafında olana geçtiler. Buradaki malzemeden sorumlu marangoz ortalıkta görünmüyordu. Ama yardımcısı serçe başla kaplı Sami Usta, elinde defterle onları beklemekteydi. Ambara hali hazırda 750 kantar kereste, sütunlar, 12 seren, 4 gabya ve 6 baba fingo çubuğu, 40 ve 90 yapraklı yedek yelkenler, 3 yedek demir, katran, bezir yağı, zift ve don yağı dolu fıçılar, çuvallar içinde 35 kantar üstüpü yüklenmişti. Öyle ki sadece bu malzemeyle en azından 70 ayak uzunluğunda 3 direkli bir karavel yapılabilirdi. Ama 15 kişinin zor kaldırabileceği yedek dümenin diş budak ağacı değil de meşeden yapıldığını gördüğünde Süleyman Reis'in canı sıkıldı. İşin garibi omurgadan postalara ve kaplamalara, direklerden serenlere kadar bu geminin ahşap olması gereken her parçası, hatta direkler bile, çam, köknar, şimşir veya başka bir ağaç değil, sadece ve sadece meşedendi. Üstelik safra ayarı tam yapılmayan kalyon, burnundan suya fazlaca batmıştı. Özellikle rüzgara doğru giderken, kıçı aşağıda olunca kalyonun daha yürük olacağını bilen Süleyman, henüz iskelede bekleyen 600 kantar çivinin kıç taraftaki ambara yüklenmesini emretti. Deniz kurtlarını mükemmel yapan şey, kusursuz ve dengeli gemiler değildi. Onları bir üstad ya da bir efsane yapan şey, yelkenlerinin çalımı bozuk, safrası dengesiz, kötü bir mühendisliğin ve beceriksizce bir işçiliğin eseri olan gemilerdi. Ambarları denetledikten sonra alt top güvertesine çıktılar. Tavan o kadar basıktı ki fenerin ışığında iki büklüm yürüyorlardı. Bu yüzden barut isi kadar siyah kaputlar giymiş 31 neferiyle birlikte bu daracık yerde reisleri karşılayan topçu başının selam vermek için eğilmesine gerek kalmadı. Birkaç muşamba fenerin aydınlattığı bu kasvetli güvertede her biri adeta bir dökümcülük şaheseri olan canavar başlı ejderdehan topları vardı ki, tekerlekli kundaklara bindirilmiş bu korkunç silahlar, söylenene bakılırsa, perdahlanmış barutla 9 okkalık gülleleri 1 mili bahriye kadar atabiliyorlardı. Sancak ve iskele tarafında toplam 26 parçaydılar. Üstteki palavra güvertesindeki daha hafif 24 kolomborne gibi bunların da ağızlarına tapa vurulmuş, teknenin sallanmasıyla sağa sola oynamasınlar diye tümü yalpa köstekleriyle zemindeki mapalara bağlanmışlardı. Ziftle sıvanmış bu ağır toplara mürettebat, zorba satır, deli öküz, kara divane, bango boz, zifir böğüren, kabus gibi isimler vermişti. Her topun gerisinde biri barut, diğeri de sirkeli suyla dolu iki kova, yanlarında ise barut kepçeleri, ateşlendikten sonra ve tekrar doldurmadan önce namludaki kıvılcımları söndürmek için kullanılan saplı süngerler, burgular ve tomarlar vardı. Süleyman Reis'in işaretiyle barut fıçılarından biri açıldı. İşte bu sırada gemide kaptandan sonraki ikinci büyük rütbeye, yani koca reisliğe aday olan Ali Reis'in deniz savaşı konusunda ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı. Mensubu olduğu tarikatın şeyhi emrettiği için sakalına yıllardır ustura değdirmemiş olan bu 65 yaşındaki adam, deniz savaşları hakkındaki bilgisini arttırmak yanında, karşılaşılacak müşkülleri halletmek için 1700 kadar dua ezberlemişti. Ama nedense o an, Kırbaç Süleyman Reis'e bilgisini gösterme gereği hissetti. "Bu perdahlı baruta benziyor," dedi. "Eğer öyleyse talihimiz yaver gidecek demektir. Bu barutla daneyi bir mili bahriden uzağa atarız. Hele iki kat imla hakkıyla palankete bile aynı mesafeye gider." Kırbaç Süleyman Ali Reis'e şüpheyle baktı ve fıçıdaki baruttan bir tutam alıp tattıktan sonra "Hayır," dedi. "Bu barut kötü işlenmiş, tuzlu ve acı. İyi barut dili biraz tahriş eder ve tatlımsıdır. Bu da topların menzili 4 gominayı geçmeyecek demektir. Topçulara emrimi iletin. Her 5 günde bir fıçıları kaldırıp ters çevirsinler. Yoksa güherçile aşağı akar ve barut ateş almaz. Gerçi perdahsız ama işimizi görür. Hiç barut olmamasından iyidir." O anda palavra güvertesinin alçak tavanındaki havalandırma ızgarlarından ta iskeledeki bağırışmalar işitildi. "Tüfekçiler geliyor. Kazıklı iskeleye adam yollayın, meşaleleri de yakın." Halic'in karşı kıyısından ta Cibali iskelesinden gelen ve her birinin yedişer çift küreği, sivri külahlı acemi oğlanlar tarafından çekilen sandallarda, 53. cemaat ortasından Bahriye tüfekçisi olarak seçilen 50-55 kadar yeniçeri vardı. Kuşaklarına soktukları birer hançer hariç, Konstantiniye içinde ateşli silah taşımaları, kanun-ı kadim gereği yasaklanmış olan bu neferler, Cibali iskelesinde cebeciler tarafından Allah'ın verdiği canları almak için gerekli tekmil teçhizatla donatılmışlardı. Sandallar kazıklı iskeleye aborda edip palamar verince, törende ve cenkte giydikleri kıyafetleri kuşanmış yeniçeriler, meşalelerin ışığı altında kıyıya çıktılar. Yaralandıkları vakit kan izi belli olmasın diye kırmızıya boyanmış, sırma göğüs atkılı kaputları sırtlarındaydı. İşin ilginç yanı, özellikle muharebe dönüşü bu kaputların renklerinin solduğu pek görülmemişti. Çünkü göğüslerinde sadece mangal gibi bir yürek değil, aynı zamanda arkebüz ve tüfek kurşunlarının izlerini de taşıdıkları için, bu yaralardan dökülmüş kan kaputlarını kıpkırmızı yapardı. Can ala ala ölümden ve haşa Allah'tan bile korkmayan bu neferlerin çakmak çakmak olmuş gözlerinde, Sadece tersane azaplarının taşıdıkları meşalelerden yayılan kırmızımtırak ışık değil, aynı zamanda kızıl öfke kıvılcımları da oynaşıyordu. Cenk esnasında üzerlerine sıçrayan kan, onları Venedikliler, Acemler, Nemçeler ve Lehler ile akraba yapacak kadar boğuldu. Daha bir gün önce gittikleri hamamda en usta tellaklar, vurdukları onca keseyle onları kafir kanından arındırmıştı güya. Fakat parmaklarına ve tırnak aralarına yapışan kanı, en iyi girit sabunları ve en sert fırçalarla bile temizleyememişlerdi. Burunlarından soluyan ve gözlerinden alev püsküren bu askerlerin yatırtmalı börklerinin alın hizasında, rütbeye göre sırmalı ya da pirinç sakındırıklar ve kaşıklıklar vardı. Alt rütbedeki neferler buraya tahta kaşıklarını sokarlarken, birkaç zabit göz alıcı turna tüyleri iliştirmişti. Bellerindeki meşin silahlıkta Malta taşında bilenip kıl ağısı çekilmiş, çifte kulaklı birer yatağan ve kuburluklara sokulmuş bir ya da iki zemberekli piştov göze çarpıyordu. Cebecilerce bakımı yapılıp yağlanmış fitilli veya çakmaklı tüfekleri, boynuz barutlukları ve kurşun dolu kütüklükleri, o gece yarısı dolunayın ışığı altında pırıl pırıl parlamaktaydı. Tersanenin kazıklar üzerine inşa edilmiş ahşap rıhtımına ilerleyen, bu ejderha gibi adamlar bir araya geldikleri her zamanki gibi homurdanıyorlardı ki, o sırada biri bağırdı. ''Herkes iskeleye, haydi ağalar, sallanmayın, yoklama yapılacak.'' Bu emir üzerine 53. ortanın neferleri, meşalelerin ışığı altında, ambarlarının yüklenmesi hala süren kalyonun bağlı olduğu, azap kapı iskelesine doğru homurdana homurdana yürüdüler. Onlar gelince, bu Yeniçeri ortasının en kıdemli zabiti olan çorbacı, bir sandığın üzerine çıktı ve arkasındaki gemiyi eliyle göstererek şunları söyledi. ''Keskin nişancı olduğunuz için mevcudu bulunduğunuz ortadan seçilen sizler, artık bu geminin tüfekçilerisiniz.'' dedi. ''Gecenin bu saatinde kibar adamlar yalılarda, köşklerde ve kasırlarda uyuyup, rüyalarında cariyelerin peşlerinde koşarlarken sizler uyanık olarak buradasınız. Çünkü kan dökülmesi gerekiyor. Dilerim ki dökülen sizin kanınız olmaz. Biliyorum ki döktüğünüz kanı siz değil, yalılarda yaşayan ve şiir yazıp sizi hakir gören nazik adamlar içecektir. Konstantiniye'nin kibar insanları kanla beslenir ama siz değil. Bu yüzden siz onlardan temizsiniz. Ancak kan görünce bayılan ve vahşetten nefret eden bu beyzadeler, sizleri daima ayak takımı olarak gördüler ve göreceklerdir. Onların ruhlarının ve vicdanlarının temiz olması için bizzat sizler ellerinizi çamura sokacaksınız. Getirdiğiniz ganimetin neredeyse hepsi bu kibar efendilerin kesesine girecektir. Ocağımızın kanunu odur ki onların içmesi için sadece kan dökmeyecek, ayrıca şu koca Konstantiniye'nin sokaklarında dönüp sizin suratınıza bile bakmadıkları zaman onlara tahammül de edeceksiniz. Şairler mersiye, destan, gazel yazacak. Neyle mi? Mürekkeple değil elbette. Kanla yazacaklar ve ünlerini ebediyete kadar sürdürecekler. Sizden istenen de bu. Konstantiniye'ye kan getirin. Katıldığınız bu onurlu görev için ganimet alacaksınız. Sefer dönüşü ne ele geçirildiyse, onun 2/9'u rütbe ve kıdem dikkate alınarak aranızda bölüştürülecek. Gemide oda başınız, ustalarınız ve baş eskilerinizin emri altında olacaksınız. Onlara karşı gelen bana, padişah efendimize ve Rabbimize karşı gelmiş demektir. Ağalarınızın emirlerine harfiyen uyunuz. İtaatsizlik edenin kulağı kesilecek ve et meydanında teşhir edilecektir.